Ayrım 5. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 50. Medardo Pacheco kasabanın dışında yaşıyormuş ama dedem o gün öğleden sonra düzenlenecek Pilar Bakiresi ayinini kaçırmayacağını biliyormuş. Adamı aramaya çıkmadan önce karısına kısa ve şefkatli bir mektup yazarak parayı nereye gizlediğini bildirmiş. Çocuklarının geleceği üzerine birkaç talimat eklemiş. Mektubu ninemin uykuya yattığında bulacağından emin, yastıklarının altına gizlemiş ve kaderiyle buluşmaya giderken hiçbir biçimde veda etmemiş. Daha az inanılır görünen başka çeşitlemelere göre alçak bulutlardan hüzünlü bir yağmurun usul usul yağdığı, kasvetli bir rüzgarın estiği tipik bir Karayip Kasımı'nın pazartesisiymiş. Pazar giysilerini giymiş olan Medardo Pacheco bir çıkmaz sokağa girdiğinde Albay Marquez yoluna çıkmış. İkisi de silahlıymış. Yıllar sonra ninem çılgınlık nöbetlerine kapıldığında Tanrı Nicolasitom'a o zavallı adamın yaşamını bağışlama fırsatı verdi ama o yararlanmayı bilemedi derdi. Belki de bunun nedeni Albay'ın nineme şaşkın rakibinin gözlerinde bir can sıkıntısı şimşeği gördüğünü söylemesidir. Ona ayrıca dev seyba ağacı fundalıkların üzerine devrildiğinde adamın ıslanmış bir kedi yavrusu gibi sözsüz bir inleme saldığını da söylemiş. Sözlü gelenek Papalelo'nun belediye başkanına teslim olurken retorik bir cümle sarf ettiğine de değinir. Şerefin kurşunu gücün kurşununu alt etti. Gerçi bu o dönemin liberal tarzına uygun bir cümledir ama dedemin sözel becerisiyle pek bağdaştıramadım. Gerçek şu ki hiçbir tanık yokmuş. Resmi çeşitlemeye göre dedemin hukuki tanıkları ve her iki tarafında yandaşları olduğu söyleniyormuş. Öyle anlatırlar. Ama bir dava görüldüyse bile geriye hiçbir şey kalmamış. Bugüne kadar dinlediklerimin arasında birbirine benzeyen iki tane yoktur. Olay kasabanın ailelerini, hatta ölenin ailesini bile ikiye bölmüş. Bazıları intikam almaktan söz ederken, diğerleri yelkenleri indirmiş bir tavırla Tranquillina Iguara'nın evine gidip bir kan davasının risklerinden söz etmişler. Bu ayrıntılar çocukluğumda beni öylesine etkilerdi ki, atalarımın suçunun ağırlığını sanki benimmiş gibi hissetmekle kalmadım. Şimdi yazarken bile ölünün ailesine kendiminkinden daha fazla şefkat duyuyorum. Papalelo'yu güvenlik için önce Rio Haca'ya göndermişler, sonra da Santa Marta'da bir yıla mahkum etmişler. Yarısı hücrede, yarısı açık cezaevinde. Özgür kalır kalmaz ailesiyle birlikte kısa süreliğine Siena'ya, oradan gelip geçici bir aşktan gayrimeşru bir kızının olduğu Panama'ya gitmiş. En sonunda da bölge çiftliklerinin vergi tahsildarı göreviyle sağlığa zararlı ve çetin Aracataca Belediyesi'ne tayin olmuş. Bir daha asla, hatta muz şirketinin şiddeti doruktayken bile sokakta silahlı gezmemiş. Silahını yalnızca evini savunma amacıyla her zaman yastığının altında tutmuş. Aracataca, Medardo Pacheco kabusunun ağırlığına en uzak yerdi. Bir Kimila kasabası olarak doğmuş ve Siena'ga ilinin tanrısız ve yasasız uzak bir belediyesi olarak tarihe sol ayağıyla adım atmıştı. Muz çılgınlığının en çok bayağılaştırdığı ve lanetlediği yerdi. Adı Kimila dilinde kasabanın değil Ara denilen ırmağın adıydı. Kimila halkı kasabaya Kataka derdi. Bu nedenle biz yerlileri ona Aracataca değil olması gerektiği gibi Kataka deriz. Dedem ailesini kasabanın taşı toprağı altın masalıyla heyecanlandırmak isteyince Mina, para şeytanın bokudur yanıtını yapıştırmış. Annem için kasaba her türlü dehşetin hükümranlığıydı. Hatırladıklarının en eskisi tüm ekinleri mahveden çekirge salgınıydı. Evi satmaya gittiğimizde bana, geçerken sesleri rüzgara kapılıp yuvarlanan taşları andırıyordu demişti. Korku içindeki kasaba halkı evlerini sağlamlaştırmak zorunda kalmış ve baskın ancak büyü sanatıyla bozguna uğratılabilmiş. Arada bir, nereden kopup geldiği belli olmayan kuru kasırgalar evlerin çatılarını uçurur ve yeni yetişen muzlara çalar, tüm kasaba kozmik bir tozla kaplanırdı. Yazları tüm sürüleri korkunç bir kuraklık vurur ya da kışları öyle bir sağanak yağardı ki tüm sokaklar suların köpürerek aktığı ırmaklara dönüşürdü. Gringo mühendisler kauçuk botlarıyla boğularak ölmüş domuz ve ineklerin arasında gezinirlerdi. Suların bu kudurmuşluğunun sorumlusu United Fruit Company'nin suni sulama sistemleriydi. Irmağın yönünü değiştirdiklerinde de bu su baskınlarının en beteri yaşanmış, su ölüleri mezarlarından çıkarmıştı. Ama en berbat salgın insandır kuşkusuz. Oyuncağa benzeyen bir tren, yalazlı karnından dünyanın her yerinden gelme, bir avuç serüvensever kusmuş, onlar da elleri bellerindeki silahlarında sokağın iktidarını ele geçirmişlerdi. Kasabanın giderek zenginleşmesiyle nüfusu da artmış. Dehşet veren bir toplumsal düzensizlik baş göstermişti. Kasaba Buenos Aires'in Fundasyon Irmağı üzerindeki cezaevinden sadece 5 fersah uzaktaydı. Bu meşhum yerin münzevileri hafta sonları kaçarak Aracataca'da dehşet saçarlardı. Kasabanın sinemada izlediğimiz vahşi batı filmlerindekilerden aşağı kalır yanı yoktu. Hatta Kimilaların sazlardan ördükleri hasırdan duvarlarını yapıp palmiye yaprağıyla çatısını örttükleri evleri bile United Fruit Company'nin filmlerdekilere benzeyen iki oluklu çinko çatılı, pamuklu perdeli, sundurmalarına çiçekleri tozlu sarmaşıkların tırmandığı ahşap evleriyle yer değiştirmeye başlamışlardı birer birer. Tipi halinde üzerimize yağan tanımadığımız yüzlerin, sosyal hayattaki gösterişin, sokaklarda giysilerini değiştiren erkeklerin, şemsiyelerini açıp sandıklarının üzerinde oturan kadınların ve otel ahırlarında açlıktan ölen katırların arasında ilk gelenler hep sonuncular olurdu. Ebedi yabancılardık biz, türediler, göçmenler. Öldürmeler yalnızca cumartesi gecesinin taşkınlıkları değildi. Bir öğleden sonra sokakta canhıraş bir çığlık duyulur, bir eşeğin üzerinde geçen başsız bir adam görürdük. Anlardık ki muz çiftliklerinin hesaplarındaki bir anlaşmazlık bıçakla çözülmüş. Adamın kafası kanallardan birinin buz gibi sularında sürüklenmekti. Gece dedem her zamanki açıklamasını yapardı. Bu kadar korkunç bir şeyi ancak bir çakako yapabilir. Çakakolar platoda yaşayan yerlilerdi. Onları insanlığın geri kalanından yalnızca bitkin tavırları ve kötü şiveleriyle değil, kendilerini ilahi kehanetleri iletmekle yükümlü sanmaları nedeniyle de ayırırdık. Herkesin gözünde tüm uğursuzlukların sorumlusuydular. Sonunda öyle bir nefret simgesi haline dönüştüler ki iç kısımdan gelen askerler muz şirketinde çalışan işçilerin grevlerini son derece vahşi bir biçimde kırınca taburlardakilere asker değil çakako dedik. Onları politik iktidarı kötüye kullanan yegane kişiler olarak görüyorduk ve çoğu da bu kanıyı boşa çıkarmıyordu. Aracataca'nın kara gecesinin korkunçluğu da ancak böyle açıklanabilir. Bu, toplumun hafızasında o kadar belirsiz bir yüzü olan efsanevi bir boğazlanma hikayesiydi ki gerçekten olup olmadığına ilişkin bir kanıt yoktur. Kimliği tarihe geçmemiş olan bir yerli, bir kahveye girip de elinden tuttuğu bir oğlan çocuğu için bir bardak su istediğinde her zamankinden de daha kötü bir cumartesi başlamış. Barda tek başına içki içen bir yabancı çocuğu su yerine bir bardak rom içmeye zorlamaya niyetlenmiş. Babası buna engel olmak istemişse de adam ısrarcıymış. Aralarındaki çekişme sırasında son derece korkmuş olan çocuk istemeden elinin bir hareketiyle rom bardağını devirince yabancı ikinci bir kez düşünmeden tabancasını çekip çocuğu tek kurşunda öldürmüş. Bu da çocukluğumun hayaletlerinden biridir. Birlikte bir kahveye girip bir şey içerek serinlemeye niyetlenince Papalelo bana bu öyküyü o kadar gerçek dışı bir üslupla anlatırdı ki kendisi de pek inanırmış gibi görünmezdi. Onlar Arakataka'ya geldikten kısa süre sonra olmuş olmalı. Annem olayı yalnızca büyüklerinde uyandırdığı korku nedeniyle hatırlıyor. Kötü niyetli adam hakkında tek bilinen Platoların yayvan şivesiyle konuştuğuymuş. Kasabadan misilleme yapmak isteyenler yalnızca onun değil, aynı şiveyle konuşan her yabancının peşine düşmüşler. Yüzlerce eli bıçaklı yerli, alacakaranlıkta gölgeler arasında sokaklara dökülmüş ve karanlıkta karşılarına çıkan herkesin gırtlağına çöküp tek bir emir vermişler. Konuş! O kadar farklı lehçeler ve konuşma biçimleri arasında emin olamayacaklarını akıllarına bile getirmeden şivesini duyar duymaz adama bıçağı saplıyorlarmış. Teyzem Venefrida Marquez'in kocası Don Rafael Quintero Ortega, Chacocoların en serti ve en sevilenidir. Dedem heyecan yatışana kadar onu bir kilere saklamış da adamcağız sağlıklı bir şekilde 100 yaşını görebilmiş. Evin direği olan Margarita Maria Miniata'nın Arakataka'da geçirdikleri 2 yılın ardından ölümüyle ailenin başına gelen talihsizlikler de ayyuka çıkmış. Onun kuşaktan kuşağa tekrar edilen adı benim aile kimliğine ilişkin bir sürü nişanımdan biridir. Fotoğrafı yıllarca salonda durdu. Şimdiki kuşaklar pilili etekli, beyaz botlu, saç örgüleri beline gelen, bir büyük annenin retorik imajıyla asla örtüşmeyen bu çocuksu kadının görüntüsü karşısında duygulanmıyor. Bana kalırsa pişmanlıkların ağır yükü ve daha iyi bir dünyaya kavuşamamanın hayal kırıklığı etkisindeki dedemle ninem için bir anlamda sürekli alarm durumunda yaşadığımız o durum barışa en yakın şeydi. Kendilerini ölene kadar bir yerlerde yabancı hissettiler. Öyleydiler de. Ama dünyadan bize ulaşan trenin getirdiği yabancı bolluğu arasında hemen göze çarpmıyordu bu. Dedem ve ninemle aynı itkiyle hareket eden Fergusonlar, Dranlar, Berakazalar, Daconte ve Korealar da daha iyi bir yaşamın peşinde gelmişlerdi Arakataka'ya. Dertop olmuş çığlar gibi düşerdi İtalyanlar, Kanarya Adalılar, Türkler dediğimiz Suriyeliler kasabaya. Özgürlüğe kavuşmak ve topraklarında kaybolarak yaşayıp gitmek için süzülürlerdi eyaletin sınırlarından içeriye. Her koşul ve renkte insan vardı. Bazıları Guyana'daki yasal Fransız sömürgesinden, yani şeytanın adasından gelme kanun kaçaklarıydı. Suç işledikleri için değil, fikirleri nedeniyle peşlerine düşülmüş adamlardı. Aralarından biri René Belvenoy, politik nedenlerle hüküm giymiş bir Fransız gazeteciydi. Kaçak olarak Muz bölgesine girmiş ve köleliğinin dehşetini anlatan müthiş bir kitap kaleme almıştı. İyi ya da kötü tüm bu insanlar sayesinde Arakataka ilk günlerinden beri sınırı olmayan bir ülke oldu. Ama bizim en unutamadıklarımız Venezuelalılardır. Yakınımızdaki bir evde daha sabahın alacasında sarnıçtan kova kova çektikleri buz gibi sularla yıkanan iki öğrenci tatillerini geçirirdi. Romulo Betancourt ve Raul Leoni. Her ikisi de ard arda ülkelerinin başkanı oldular. Venezuelalılar arasında benim aileme en yakın olan Misia Juana Freites adında gösterişli bir kadındı. İnanılmaz bir hikaye anlatma yeteneği vardı. Öğrendiğim ilk formal öykü Genoveva'da Brabante'dir. Ondan dinlemiştim. Evrensel edebiyatın pek çok şaheserini çocuk öykülerine dönüştürürdü. Odisea, Çılgın Orlando, Don Kişot, Monte Cristo Kontu ve İncil'den pek çok bölüm. Dedemin soyu en saygı duyulanlardan biri ise de en güçsüzlerdendi. Muz şirketinin yerel hiyerarşisinden gördüğü itibarla diğerlerinden ayrılırdı. İç savaşların liberal gazilerinin soyuydu. Son anlaşmalardan beri Arakataka'daydılar. Örneğin General Benjamin Herrera, Nerlandiya'daki çiftliğinde öğleden sonraları barış zamanı klarnetiyle çaldığı hüzünlü valsleri dinlerdik. Annem bu cehennemi ortamda kadın olmuş ve Tifo'nun Margarita Maria Miniata'yı almasıyla insanların yüreğinde boşalan yeri doldurmuş. O da biraz hastalıklıymış aslında. 3 günde bir gelen ateşlerle tatsız bir çocukluk geçirmiş ama sonuncusunda bir iyileşmiş. pir iyileşmiş. Demir gibi bir sağlıkla 97 yaşını, kendisinin 11, kocasının 4 çocuğunu, 75 torununu, 88 torun çocuğunu ve 14 torun torununu gördü. Hiç bilmediği çocuklar bu sayılara dahil değil. 2002 yılının 19 Haziran'ında bizler onun ilk yüzyılını kutlamaya hazırlanırken doğal bir ölümle öldü. Aynı gün hemen hemen aynı saatlerde bu anıların son noktasını koymuştum. 25 Temmuz 1905'te Barankas'ta ailesi savaşların felaketlerinden silkelenmeye yeni başladığı bir sırada doğmuştu. İlk adını albayın annesi Luisa Maria Vidal anısına koymuşlar. İkincisi, Yeruşalim'de başı kesilen havari Yakup'un anma gününde doğduğu için yaşamının yarısında bu adı gizledi annem. Ona erkeksi ve fazlasıyla görkemli gelirdi. Ama bir gün sadakatsiz bir oğul ismi bir romanında dünya aleme açıklayıverdi. Piyano dersi hariç kusursuz bir öğrenciymiş. Ama annesi bu konuda ısrar etmiş. Nasıl olur da itibar sahibi bir senorita piyanoda virtüöz olmaz? Luisa Santiago söz dinleyerek 3 yıl annesine boyun eğmiş. Ama bir gün siesta mahmurluğunda yapılan alıştırmalardan usanarak piyanoyu bırakıvermiş. 20 yaşında çiçeği burnundayken en çok işine yarayan erdeminin ise ailesi Arakataka'nın genç ve burnu havada telgrafçısının aşkıyla yanıp tutuştuğunu keşfedince ortaya çıkan güçlü karakteri olduğuna kuşku yok. Bu çelişkili aşkların hikayeleri gençliğimin bir başka şaşkınlığıydı. Annemle babam hem birlikte hem de ayrı ayrı bu hikayeyi o kadar çok anlatmışlardı ki 27 yaşında ilk romanım Yaprak Fırtınası'nı yazdığımda hemen her şeyi biliyordum. Ama daha roman sanatı üzerine öğrenecek çok şeyimin olduğunun da farkındaydım. Her ikisi de kusursuz hikayecilerdi. Aşkın anısı onları mutlu ediyordu. Ama anlatırken öyle bir tutkuya kapılıyorlardı ki sonunda 50 yaşını aşıp da bu hikayeyi kolera günlerinde aşkta kullanmaya karar verince yaşamla şiir arasındaki sınırları belirleyemedim. Annemin anlattığı gibi ne babamın ne de annemin kim olduğunu söyleyebildiği ölü bir çocuğun başında yas tutarken tanıştıklarında hemfikirim. Annem avluda kız arkadaşlarıyla şarkı söylüyormuş. Masum bir ölünün ardından yas tutulan, 9 gece boyunca zaman geçirmek için uygulanan, sevilen bir gelenekmiş böyle şarkı söylemek. Birden koroya bir erkek sesi dahil olmuş. Hepsi dönüp adama bakmışlar ve yakışıklılığı karşısında ağızları açık kalmış. Ellerini çırparak, onunla evleneceğiz diye çığlık çığlığa şarkı söylemeye başlamışlar. Annem pek etkilenmemiş ya da öyle diyor. Bir yabancı daha diye düşünmüş içinden. Öyleymiş de. Babam parası olmadığı için tıp ve eczacılık eğitimine ara verdiği Cartagena de Indias'tan henüz gelmiş. Yeni edindiği telgrafçılık mesleği sayesinde bölgenin farklı kasabalarına dolaşarak uçarı bir yaşam sürmekteymiş. O günlerde çekilmiş bir fotoğrafında yanıltıcı bir yoksul beyefendi havası vardır üzerinde. Koyu renkli tafta takım, günün modasına çok uygun dört düğmeli yelek, sert yakalı bir gömlek giyer, geniş bir kravat takar, başında da fötür şapka vardır. Ayrıca doğal camdan ince çerçeveli, yine günün modasına uygun yuvarlak gözlük takar. Onu o dönemde tanıyan herkes, kadın peşinde koşan, geceleri yaşayan bir bohem olduğunu sanırdı kuşkusuz. Ama ne bir yudum içki içmiştir uzun hayatında ne de ağzına sigara koymuşluğu vardır. İşte annem onu ilk kez o partide görmüş. Oysa babam annemi kolejden döndüğünden beri ona nezaret eden Francisca Simodesea eşliğinde gittiği bir gün önceki sabah 8 ayininde görmüşmüş. Ertesi salı evin önündeki badem ağaçlarının altında dikiş dikerken bir kez daha görmüş. Ama artık Albay Nicolas Marquez'in kızı olduğunu biliyormuş. Cebinde de kendini dedeme tanıtmak için pek çok kartvizit varmış. Annem de onun havalı ve bekar olduğunu, durdurak bilmez akıcı konuşmasıyla, rahat anlatımıyla, moda dansları yaparkenki zarafeti ve keman çalmadaki becerisiyle herkesi hemen etkilediğini öğrenmiş çoktan. Annemin bana anlattığına göre gün ağrırken babamın kemanını duyan biri gözyaşlarını tutamazmış. Toplum içindeki kartviziti dans bittiği zamanmış. Babamın dağarcığındadır. Serenatların vazgeçilmez parçası. İnsanın içini geçiren romantiklikteki bir vals. İşte bu içten davranışları, kişisel sevimliliği babama evin kapılarını açmış ve sık sık aile yemeklerinde boy göstermeye başlamış. Carmen Bolivar'ın soyundan gelen Francisca teyze de babamın kendi köyüne yakın bir köy olan Sinse'de doğduğunu öğrenince onu çekincesiz bağrına basmış. Luisa Santiago, partilerde babamın onu etkilemeye yönelik davranışlarıyla eğleniyorsa da daha fazlasına cesaret edebileceğini aklına bile getirmemiş. Tam tersine, iyi ilişkileri annemin kolejden bir arkadaşıyla babamın yaşadığı gizli aşkı perdelemeye yarıyormuş. Hatta annem onlara düğünlerinde tanıklık yapmayı bile kabul etmiş. Birbirlerine baldız ve enişte diye hitap ederlermiş. İşte bu koşullar altında bir dans gecesi cesur telgrafçı yelek cebindeki çiçeği çıkartıp anneme vererek "Sana bu gülle yaşamımı adıyorum" dediğinde kadıncağızın uğradığı şaşkınlığı hayal etmek zor olmasa gerek. Binlerce kez "Doğaçlama değildi" demiştir babam bana. Annemi tanıdıktan sonra Luisa Santiago'nun onun için yaratıldığına karar vermiş. Annem onun bu hareketinin arkadaşlarına sık sık yaptığı çapkın şakalardan biri daha olduğunu düşünmüş. Parti biter bitmez gülü bir yerlerde unutuvermiş ve babam da bunun farkına varmış. O zamanlar anneme kur yapan tek bir kişi varmış. Aslında annemin iyi bir arkadaşı olan bu talihsiz şair yakıcı dizeleriyle hiçbir zaman onun kalbine ulaşmayı başaramamış. Ancak Gabriel Eligio'nun verdiği gül açıklanamaz bir öfkeyle annemin uykularını kaçırmış. Artık çoluk çocuğa karışmış olan bu aşk üzerine ilk resmi konuşmamızda annem bana onu düşündükçe öyle öfkeleniyordum ki uyuyamıyordum. Öfkelendikçe daha fazla onu düşünüyor, düşündükçe de daha fazla öfkeleniyordum diye itiraf etti. Annem o haftanın geri kalanını babamla karşılaşmaktan korkarak ve onu görmemenin işkencesiyle kıvranarak geçirmiş. Baldız ve eniştelikten birbirlerini tanımazdan gelmeye terfi etmişler. Günlerden bir gün yine badem ağaçlarının altında dikiş dikerlerken Francisca teyze yaramaz bir çocukmuşçasına işaret parmağını anneme doğru sallayarak "Bana sana bir gül verdikleri söylendi" demiş. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.